Gündem enerji.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'ye bir kez daha hoş geldiniz. Hafta başında tüm dinleyicilerimize enerjik bir gün dileyelim. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, ben spikeriniz Mahmut Kürer ve teknik masada sesimizin size ulaşmasını sağlayan Sefa Aktan, hepinize tekrar iyi günler diliyoruz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Aslında Türkiye'nin çok uzun zamandan beri konuştuğu bir konu, yenilenebilir enerji kaynakları ve hep aslında kamu tarafından bakarak anlatıyorduk. Bugün birazcık da özel sektörün yaptığı yatırımlar neler yapılıyor, önümüzdeki projeksiyon nelerdir, bunları Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Sayın Cem Özkök'le konuşacağız. Hemen şu bilgileri de izin isteyerek Sayın Cem Özkök'ten söyleyelim. Eğer bizlere ulaşmak isterseniz 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. Ayrıca bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden dinleyebilirsiniz diyelim. Ve az önce de belirttiğimiz gibi yenilenebilir enerji artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Öyle ki arabalar elektrikli hale geldi. Evin her yerinde elektrikli, elektronik cihazlar var. Telefonlar vazgeçilmez. Ve biz enerjiyi bir şekilde tüketeceğiz. Ama bunun için üretmek de gerekiyor. Yenilenebilir enerji de çok önemli. Şunu söyleyelim. Az önce de vurguladık. Hep kamu tarafından baktık ama özel sektör Türkiye'de özellikle bu yenilenebilir enerji yatırımları konusunda nerede?
Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu benim ilk radyo yayınım. Televizyona katılmıştım. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Türkiye aslında konum itibariyle şanslı bir ülke. Güneşimiz, rüzgarımız, suyumuz özellikle de jeotermalinden çok zengin bir ülke. Bunların hepsi yenilenebilir enerjiyi kapsıyor biliyorsunuz. Ve Türkiye yoluna devam ediyor. Bizim derneğimiz bir yatırımcı derneği. Yatırımcıların yatırım iştahı devam ediyor. Tabii yatırım yaparken sizin para ihtiyacınız oluyor. Bu parayı da bir fizibilite hazırlıyorsunuz. Fizibilitenizi bankaya sunuyorsunuz. Banka size sunduğunuz fizibilitenin karşılığında kredi veriyor. Şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi kredi faizlerinin yüksekliği. Hı hı. Bu geçen Garanti Bankası Genel Müdürü de açıkladı. Bu yüksek faiz oranlarıyla Türkiye'de yatırım yapmak mümkün değil dedi. Şöyle bir özet vereyim size. Eğer 100 milyon TL'niz varsa götürürsünüz bankaya %50 faiz alırsınız ve ayda 5 milyon faiz alırsınız. Bu bizi yatırımcıları etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Eğer siz bu faiz oranını fizibiliteye koyduğunuz zaman projeniz feasible çıkmıyor. Projeniz feasible çıkmadığı zaman da bankanız size kredi vermiyor.
Ama şöyle anladığımız kadarıyla belli bir hedef var. Çünkü geçtiğimiz günlerde de Enerji Bakanlığı bir proje açıkladı. 2053 sıfır karbon sıfır emisyon hedefleri var. Bu doğrultuda da enerjiye, özellikle yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımların artacağı görünüyor. Yani hani baktığınızda 2023'te bütün küresel enerji sektöründe 1.7 trilyon temiz enerji yatırımı yapılmış. Yani hani oldukça fazla bir şey. Ama genel olarak baktığımızda da hep kamu yapmış. Yurt dışında da bu şekilde olmuş. Yani kamu desteklemiş daha doğrusu. Anladığım kadarıyla Türkiye'nin de özellikle bu bir dönem YEDA projeleri vardı. Hı hı. Bir takım yenilenebilir enerji yönündeki atılımları var. Şimdi şunu da sormak istiyorum size. Hali hazırda Türkiye, siz de söylediniz, işte güneşlenme süresi bakımından çok ciddi bir güneşlenme radyasyon oranına sahip. Yine jeotermal enerji çok yüksek seviyelerde. Bundan sonraki süreç için Türkiye nasıl bir yol izlemeli? Yani enerji yatırımcılarının buna yönelik bir projeksiyonu var mı? Hangi sektörlerin üzerine daha çok gidilmeli? Örneğin güneş mi, rüzgar mı ya da hepsi birlikte mi?
Şöyle, enerji yatırımcıları önünü görmek istiyor. Önünü görmek ne demek? Program görmek istiyor. Hı hı. Türkiye'de hangi sene ne yatırımı yapacak? Kaç megawatt güneş yapacak? Kaç megawatt rüzgar, hı hı, yapacak? Kaç megawatt jeotermal yatırımı yapacak? Bu projeksiyona göre de yatırımcı kendi pozisyonunu belirliyor. Şimdi Türkiye bu aslında projeksiyonlarını koydu, hedeflerini koydu. Ama bir şekilde bu projeksiyonların yürüyebilmesi için ekonomiyle paralel gitmesi lazım. Siz bir yatırım yapıyorsunuz, para ihtiyacınız var. Para pahalı olunca yatırımı yapamıyorsunuz. Bu birinci sorunumuz. İkinci sorunumuz kapasite meselesi. Kapasite ne demek? Kapasite TEİAŞ'ın, Türkiye İletim AŞ'nin iletim hatları var. Bu iletim hatlarının da belirli kapasiteleri var. Yani şöyle anlatayım size. İletim hatları otobanlarının çoğalması lazım ülkede. Şimdi güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bunlar bildiğiniz gibi güneş açtığı zaman oluyor, rüzgar estiği zaman oluyor. Şimdi eğer siz güneş açtığı zaman depolayabilirseniz, güneş olmadığı zaman o depodan enerjiyi kullanabilirsiniz. Ama bu sefer bir maliyet daha giriyor işin içine. Burada depolamalı sistemlerin yapılması için bugüne kadar sizin de dediğiniz gibi alım devlet garantisi mekanizmalarının devam etmesi lazım. Devlet alma mekanizmaları devam eder ise yatırımcı bankadan kolay fizibilite
bulabilecek.
Fizibilite yapacak ve kredi bulabilecek. Yani Türkiye'de bizim daha fazla ve rüzgar yapabilmemiz için, jeotermal yapabilmemiz için devletin bize teşvik vermesi gerekiyor. Bu teşvik sadece şey de olmaz, elektrik fiyatlarıyla destek anlamına da gelmez. Sigorta desteği olabilir, vergi desteği olabilir. Ama söylediğim gibi Türkiye'de güneş santralları ve rüzgar santralı güvenilir enerji değildir. Sizin güvenilir enerjiniz nükleer santraldır, jeotermal santraldır ve doğalgaz santralıdır, kömür santralıdır. Bu tip santrallarda sizin yarın ne üreteceğinizi bilirsiniz. Ama güneşte ve rüzgarda bunu ancak aşağı yukarı hesaplayabilirsiniz.
Şimdi o hesaplamayı örneğin Enerji Bakanlığı yapmış. Demiş ki 2020 döneminde Türkiye'de ortalama %4.4 elektrik tüketimi artmış. 2035 yılına kadar da %3.5 oranında daha büyümesi planlanıyormuş ve 510 terawatt saate yükselecekmiş. Şimdi baktığımızda bunun üzerine de bir yenilenebilir enerjiyle ilgili bir projeksiyon çizilmiş. Denmiş ki 2020'de %52 seviyesinde olan yenilenebilir enerji kaynaklarının 2035'te 64.7'ye çıkartacağız. Çünkü bir hedef var, 2053 sıfır emisyon hedefi var. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Bakan bir basın toplantısıyla bu 2035 yılı için olan yol haritasını oluşturmuştu. Şunu sormak istiyorum size. Bu hedefe ulaşabilmek için ne kadarlık bir yenilenebilir enerji yatırımı yapmak gerekir?
Şimdi bu hedeflere ulaşabilmek için her yıl 5000 megawatt güneş, 5000 megawatt rüzgar santrali yapılması gerekir. Ve bunun için 5 gigawatt güneş santrali yapmak için 5 milyar dolara ihtiyacınız var. 5 gigawatt rüzgar yapabilmeniz için 7,5 milyar dolara ihtiyacınız var. Şimdi bu ve 5 gigawattlık güneş yapabilmeniz için kapasiteye ihtiyacınız var. Şimdi şu anda TEİAŞ'ın sunduğu kapasiteler dolu. TEİAŞ 72 gigawatt, yani 72 bin megawatt bağlantı görüşü vermiş ve bu 36 gigawattı depolamayla ilgili ve bu tip tekliflerin EPDK'daki tekliflerin yapılması bekleniyor. Bunlar için 3 sene bir süresi var.
Proje süresi mi?
Proje süresi var ve ondan sonra da yatırım gerçekleşecek. Şimdi bunları hangi aralıkta yapacaksınız? Bu 3 senede izinleri alabilecek misiniz? 3 senede izinler bitecek mi? Ve 3 senede izinler bitti farz edelim. 3 senede izinler bittikten sonra siz bu 30 bin megawattı kaç senede yapacaksınız? Hı hı. Şimdi ne dedik başta? Planlama.
Evet.
Şimdi böyle bir planlamayı Enerji Bakanlığı yapıyor. Bunların hepsi, söylediklerinizin hepsi doğru.
Tabii.
Ama bunları yapmanız için de gerçekçi yatırım yapmanız lazım. Şimdi ne dedik? Faiz oranı yüksek ve krediye ulaşılamıyor. Biz gittik bakanlığa, TEİAŞ'a, ilgili kurumlara, EPDK'ya. Siz desteğinize devam etmeniz lazım. Bizim kredi bulabilmemiz için. Belki alım garanti sürelerini uzatmamız lazım. Alım garantilerini düşük tutabiliriz ama alım garantilerinin uzun tutulması lazım. Şimdi Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma yapıyor ve akıllı yapıyor. 25 sene alım garantisi verilecek. Ve işte belirli, bilmiyorum, daha görüşmeler devam ediyor. Bu nükleer santralde olduğu gibi ülkeler arası ikili anlaşmalarla yapılıyor bunlar. Nükleer santralı biliyorsunuz Rusya ile Türkiye arası ikili anlaşmayla yapılıyor. Daha burada da işte 1000 megawatt sanıyorum güneş yapılacak, 1000 megawatt rüzgar yapılacak. Bunlar iyi girişimler, doğru girişimlerde. Önemli olan buradaki yapılan yatırımların da kullanılan ekipmanın büyük bir kısmının Türkiye'den alınması. Bu çok önemli bir nokta. Bunu savunma sanayi de yapıyor. Mesela güneşte panel olsun, kablo olsun, çelik konstrüksiyon olsun, büyük bir kısmını yatırımın Türkiye'den, ekipmanını Türkiye'den temin edebilir yatırımcı, güneş yatırımcısı. Aynı şekilde rüzgarda da. Özellikle İzmir bölgesinde çok ciddi rüzgar sanayisi var. Gövde olsun, kanatlar olsun. Türkiye'de yapılıyor. Ve sanıyorum bu anlaşmalara Enerji Bakanlığı bu ekipmanlarının, Türkiye'de üretilen ekipmanların Türkiye'de alınacağı konusunda anlaşma da yapacaktır. Bu önemli bir şey. Ve bu tür anlaşmaları biz yurt dışındaki büyük firmalarla yapabiliriz. Ama biz yatırımcılar olarak bu tür anlaşmalara biz de talibiz. Anlatabiliyor muyum? Yani biz de uzun süreli bir alım garantisi bize de verilsin. Biz de burada bakanlıkla oturup konuşarak bölge belirli bölgeler belirleyip orada da bu tür yatırımları yapabiliriz. Biliyorsunuz ki yatırımcımız bir tanesi 1300 megawatt, 1370 megawatt Konya'da şu anda bir güneş santrali yaptı. Hatta Ankara'da bir de fabrika yaptı. Ve gayet iyi, başarılı şekilde santral çalışıyor ve enerji üretiyor. Bu yatırımların çoğalmasını istiyoruz. Yani bu hedefler doğru. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için yatırım yapmamız gerekiyor. Yatırımı da yatırımcı yapıyor. Devlet yapmıyor artık. Yatırımcının da yanında olup yatırımcıyı desteklememiz gerekiyor.
Bu konuyla ilgili de pek çok proje olduğunu biliyoruz. Yani özellikle Sanayi Bakanlığı aracılığıyla pek çok kredi projesi, programı başlatılacağını söylüyor en azından bakanlık. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre 2030'dan hemen önce petrol ve doğalgaz kullanımının enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin gerisinde kalması bekleniyor dünya genelinde. Bu kadar hızlı bir biçimde dünyanın yenilenebilir enerjiye dönmesini nasıl okumak lazım? Bir de biliyorsunuz bu doğa dostu enerji kavramı birazcık bu Paris İklim Anlaşması ile birlikte çeşitlenmeye başladı. İşte bundan 2 yıl önce nükleer enerjiye karşı çıkan Fransa ile Almanya, hatta santrallerini de kapatmışlardı, nükleer enerjinin yeniden yenilenebilir enerji, daha doğrusu temiz enerji statüsüne alınması için Avrupa Birliği'ne başvuruda bulundu vesaire. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani bu dünyanın bir anda yüzünü yenilenebilir enerjiye dönmesini.
Ben yalnız şu bir düzeltmek isterim sizi. Lütfen. Fransa'da, Almanya'da nükleer santralleri, kömür santralleri kapatacağım dedi, kapatamadı.
İki tanesini geçici olarak durdurmuştu Almanya.
Hayır, bu programlarını aldılar, yapamadılar. Neden yapamadılar? Ukrayna-Rusya savaşından dolayı yapamadılar. Yapmaya muktedir olamadılar. Hepsi politik malzeme haline getirdiler şeyi. Yani nükleer santraller çalışıyor.
Yeni yatırım yapacaklar üstelik.
Yeni yatırımcılar da gündemde. Bu hatta şimdi dünyada yeni trend mini nükleer santraller. Böyle
modüler. Çinli ve Japonların yaptığı.
Yani şimdi biz eğer evimizde elektrik kullanıyorsak elektriğin bir şekilde üretilmesi lazım. Yani bizim sanayicimiz güneşin açmasını bekleyemez. Bütün dünyadaki sanayici. Doğru. Rüzgarın esmesini bekleyemez. Bir nükleer santral yaptığınız zaman ne yarın ne elektrik üreteceğinizi, 3 gün sonra ne kadar elektrik üreteceğinizi bilirsiniz. Ama güneşte ve rüzgarda tahmin edersiniz ancak. Çünkü rüzgar o kadar ilginç bir şey ki. Biz bugün Şubat ayındayız değil mi? Geçen senenin Şubat ayıyla bu senenin Şubat ayı, ondan evvelki senenin Şubat ayının rakamları tutmaz. Hı hı. Çünkü rüzgarın ne zaman esiciği belli değil. Şimdi bakıyoruz ki hava çok güzel, bahar havası, hepimiz gömlekle dolaşıyoruz. Bu neden?
Küresel ısınma.
Küresel ısınma. Yani mevsimler kaydı. Şimdi Mart'ta geçen sene de aynı şey oldu. Bir bakıyorsunuz işte İstanbul'un ve Ankara'nın sadece bir bölgesinde yağış oluyor, seller gidiyor, işte Çankaya'daki oturan veya Ümitköy'de oturan hiçbir şeyden haber yok.
Süper hücre olarak koydular adını.
Aynen, süper hücre. Şimdi dünyada insanlar maalesef ateşle oynuyorlar. Bunu sağlıkta da böyle, enerjide de böyle. Bizim bu hedeflere ulaşmamız lazım. Bunun için de yatırım yapmamız lazım. Yani bakanlığın açıkladığı hedefle ulaşabilmemiz için yılda 5000 megawatt güneş, 5000 megawatt rüzgar yapmamız lazım. Ve Türkiye jeotermal enerji bakımından da çok şanslı bir ülke. Jeotermal enerji de jeotermal demek, elektrik enerjisi demek, tarım, seracılık demek, turizm demek, her şeyden önce ısıtma demek. Isıtma, eğer ısıtabiliyorsanız, bakın Kütahya'nın Simav ilçesi jeotermal ısıtmayla ısıtılır. Bunu Kütahya'ya da yayabiliriz, Ankara'ya da yayabiliriz. Ankara'nın etrafı jeotermal açısından çok verişli değil ama Ağrı bölgesi olsun, Aydın olsun ve bu bölgeleri biz burada jeotermal santrallerimiz
var. Yanlış bilmiyorsam Balıkesir'de de devasa bir sera projesi kurdular jeotermal enerji sayesinde.
Şimdi jeotermali özel bir petrol yatırımı gibi düşünmek lazım. Siz 3500 metreye sondaj yapıyorsunuz. 3,5-4 milyon dolar para harcıyorsunuz. Ve bunu bir enerji yatırımı olarak değil, bir petrol yatırımı maden kanununa eklememiz lazım. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Cidden bir önemli bir kaynak. Bu kaynağı Türkiye az kullanıyor. Yani 1.6 gigawatt, 1600 megawatt jeotermal kapasitesi. Sayın Bakanımız ve biz de her yerde söylüyoruz. Dünyada 4., Avrupa'da 1. ama yetmez yani. Çok çok büyük bir potansiyelimiz var. Bunu alım garantileriyle, devletin teşviğiyle, çünkü siz 3,5 milyar dolar, 3,5 milyon dolar yatırım yapacaksınız. Daha bu yaptığınız yatırımda sondaj yapacaksınız. Sondajın sonuçlarına göre projenin feasible olup olmadığını anlayacaksınız. Bakın, güneş yatırımı yapmak istiyorsanız güneş ölçümü yapmanız lazım. Az çok güneş haritası belli dünyanın, Türkiye'nin.
Mesela çok özür diliyorum. Lafınızı valla kesiyorum. Mesela güneş enerji potansiyeli atlasına göre Türkiye'nin ortalama yıllık güneşlenme süresi 2741 saatmiş.
Yani evet yani biraz evet diyelim. Yani onu bir yerden alırsınız ama onlar çok iyimser rakamlar. Şimdi Orta Anadolu farklı.
Tabii küresel ısınma da bunu sürekli olarak değiştiriyor.
Şöyle bunlar sizin güneş yatırımı yapmanız için güneş değerlerini bilmeniz lazım. Ki ona göre fizibilite yapmanız lazım. Rüzgar için 2 sene, minimum 1 sene ölçüm yapmanız lazım. Ki fizibiliteye esas değerler olsun. Aynı şekilde jeotermalde de sondaj yapmanız lazım. Aynı madende olduğu gibi.
Yani petrol doğalga zarar gibi siz de sondaj yapıyorsunuz.
Aynen. O yüzden diyorum ki jeotermalin maden kanunu petrol gibi değerlendirilmesi lazım. Aynı şekilde suda da eğer su yatırım yapmak istiyorsanız DSE'yi senelerdir su ölçümü yapar. Hı hı. Siz o DSE'den su ölçüm değerlerini alırsınız. DSE'ye para yatırırsınız. O değerlere göre fizibilitenizi oturtursunuz. Yani güne her yapacağınız yakıtın şeyini bilmeniz lazım. Değerlerini bilmeniz lazım. Yani güneşse ışının değerlerini bilmeniz lazım. Türkiye'de güneş olarak en verimli yerlerden bir tanesi Konya'dır.
Evet.
Van'dır. Ondan sonra değişir. İç Anadolu, Karadeniz azdır. İç Anadolu daha Karadeniz'e nazaran biraz fazladır. Akdeniz daha yüksektir. Yani az çok şey ama güneş yapımı çok kolay. Çatınıza güneş yapabilirsiniz. Ondan sonra depolama tesisi yaparsınız. Aynı şarj, telefonunuzu şarj ediyormuş gibi. Güneş olduğu zaman şarjınızı yaparsınız. Aynı şey elektrikli araba gibi. Şeyde şarjınızı yaparsınız. Ondan sonra biz bir defa GÜYAT olarak Türkiye'nin ilk şeyini yaptık. Güneşle şarj cihazını yaptık ve devlete hediye ettik.
Araç şarj istasyonu.
Güneşle ama güneş panelleriyle önce elektriği üretiyorsunuz. Hı hı. Ürettiğiniz elektrikle şey doluyor, piller doluyor. Ondan sonra arabayı park ediyorsunuz oraya, arabayı şarj ediyorsunuz. Bunu biz devlete hediye ettik. Geçen de Temsan'a devrettiler onu. Bunlar ama çoğaldı. Bu bayağı bir eski olay. Şimdi bunlar yaygınlaşıyor. Artık elektrik arabalar Türkiye'de kendi elektrik aracını üretiyor. Şeyde biliyorsunuz Londra'da, İngiltere'de şehir merkezine araba girmiyor.
Evet.
Elektrik dışındaki araçlar girmiyor. Bunu
birçok yerde yaygınlaşacak.
Birçok yerde yaygınlaşıyor. Birçok yerde var. Almanya'da özellikle bütün Avrupa'da yaygın şekilde elektrikli araçlar. Elektrikli araçlar daha tasarruflu ve daha az yakıt tüketiyor. Türkiye'de de yaygınlaşıyor bunlar. İşte her geçen gün fiyatlar da ucuzluyor.
Evet.
Elektrikli araçların fiyatları.
Yani 2000'e yaklaşmış herhalde şarj istasyonu ya da geçmiş. Yani.
Daha da geçiyor olabilir çünkü hep güncellemek lazım. Her ay güncellemek lazım. Şimdi şu anda Türkiye'de çok ciddi şekilde güneş yatırımı yapılıyor. İşte ama bunları işte dağıtım şirketlerinden toparlamak lazım.
Bir sorun daha olacak. Şimdi bu Türk Enerji Yatırımcısı'nın aslında oldukça girişimlerin daha doğrusu fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani sadece Türkiye içinde değil, uluslararası anlamlarda da az önce belirttiğiniz işte Birleşik Arap Emirlikleri'yle anlaşma yapıldı. Evet, yatırım belki Türkiye'de yapılıyor ama ilerleyen süreçte belki üçüncü ülkelerde ortak yatırım olacak. Ya da Türk girişimcisi dışarıda yapacak. Bu konuda Türk girişimcisinin yurt dışındaki yatırımları konusundaki durum nedir? Yani girmeye başladık mı ya da biz çoktan beri mi vardık? Burada vaziyetimiz nasıl?
Vallahi biz çoktan beri varız yurt dışında.
Çünkü öncü bildiğim kadarıyla enerji konusundaki.
Bakın size şunu söyleyeyim. Türkiye yatırımcısının Ukrayna'da sadece de Ukrayna'da 700 megawatt'a yakın güneş santrali var. Türk yatırımcısı şu anda yurt dışında çok ciddi şekilde güneş ve rüzgar yatırımına bakıyor. Ve jeotermal yatırımına bakıyor. Özellikle burada şimdi daha çok da bakmaya başladı. Neden? Siz yurt dışında daha kolay finansmana ulaşabiliyorsunuz ve yurt dışı finans kuruluşları IFC, EBRD özellikle bu Avrupa Birliği ülkeleri veya Avrupa Birliği'ne girmeye namzet ülkeleri destekliyor. Hı hı. İşte Romanya olsun, Macaristan olsun. Burada çok ciddi şekilde Türk yatırımcısı proje bakıyor ve projeleri de var. Özellikle burada Amerika çok büyük bir pazar. Benim bir üyem Elin Amerika'da bir fabrika kurdu, panel fabrikası. Şimdi Kalyon'un da Ankara'da fabrikası var. Onlar da geçen gazetede okudum. Onlar da başkan yardımcısı açıklama yapmış. Onlar da bir Amerika'da bir panel fabrikası kurmak düşünceleri var. Amerika'da yatırım yaptığınız zaman yatırımınızın %60'ını geri alabiliyorsunuz. Amerika çok büyük bir pazar biliyorsunuz. Hı hı. Ve şu anda Türk yatırımcısı ciddi şekilde Amerika'da proje geliştirmek için. Ha, Sabancı bu ara 200 sanıyorum 50 megawata yakın bir proje başladı. Onun başında da bizim bir arkadaşımız var. Yani bugün Türk yatırımcısı özellikle bizim üyelerimiz Amerika'da çok ciddi. Biz dernek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçilikle bir ortak bir çalışma yaptık ve üyelerimize Amerika'daki yatırımların, güneş yatırımlarının durumunun bir fotoğrafını çektik. Hatta biz GÜYAT olarak da işte Eylül'de sanırım bir Los Angeles'ta bir şey olacak, fuar olacak. O şeyle konuştuk. Büyükelçilikle, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğiyle konuştuk. Oraya bir seyahat organize edeceğiz.
Yapacaksınız. Zaten son dönemde çok alıştık Türk yatırımcıların çıkartma yapmasına birçok ülkeye.
Yani ben gururla söylüyorum. Türk yatırımcısı Türkiye'de ve dünyada çok ciddi şekilde yatırımlar yapıyor. Ve Türkiye'de de yatırım yapmak istiyoruz. Bakın çok önemli bir şey söyleyeyim ben size. Türk yatırımcısının en büyük şikayeti bu belediyelerden. Nasıl belediyelerden şikayetçi? Her belediye bizim belediyemiz. O anlamda söylemiyorum. Belediyedeki ve şeydeki Anadolu'da, Taşra'da devlet dairesindeki arkadaşlarımız bilgi bakımından Ankara'ya nazaran daha bilgisiz. Bu neden? Bunları eğitmemişiz. Gidiyorsunuz ilk defa ve izin istiyorsunuz. Ben ne yapacağım diyor, bilmiyor. Siz konuyu anlatıyorsunuz. Şimdi siz yatırımcı olduğunuz için size bir defa şey zannediyor. Çok para kazanıyorsunuz zannediyor. Tamam mı? Sizden öyle isteklerde bulunuyor ki. Siz daha yatırıma yeni başlıyorsunuz. Ve biz, bakın Sanayi Bakanlığı şöyle yapıyor. Sanayi Bakanlığı kendi yatırımlarının imar izinlerini Sanayi Bakanlığı'na veriyor. Aynı şeyi biz Enerji Bakanlığı'na söyledik. Bakın dedik, Sanayi Bakanlığı bunu yapıyor. Siz de yapabilirsiniz. Ve bununla ilgili bir kanun çalışması sunduk. Ve görüşmelerimiz devam ediyor. Kötü gitmiyor, iyi gidiyor. Ama yavaş gidiyor. Yani biz hızlanmak istiyoruz. Benim şirket, üyem bir şirket. Ben diyor 1000 megawatt yapacağım diyor. Rüzgar yapacağım diyor. Sabancı diyor ki ben 2000 megawatt yapacağım diyor. Doğan Holding diyor ki ben 1000 megawatt yapacağım diyor. Ama patinaj yapıyoruz. Neden? İzinleri alamıyoruz.
Birazcık daha hızlanacak o süreçte. Çünkü Enerji Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde söylediği şeylerden bürokrasiyi azaltacağız. Ki yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı da sık sık söylüyor. Bürokrasiyi azaltacağız, yatırımların önündeki engelleri kaldıracağız diye. Anladığımız kadarıyla bu enerjide bu hedefler olduktan sonra adımların atılabilmesi için de bürokrasi anlamında bazı adımlarda atılması gerekiyor herhalde.
Evet, bekliyoruz, umuyoruz, söylüyoruz, yazıyoruz, konuşuyoruz. Orada da iyi bir çalışma var. Bizim bunlar ne kadar çok çabuk yapılırsa Türkiye o kadar çabuk güneş ve rüzgar enerjisine kavuşur. Ve Enerji Bakanlığı'nın koyduğu hedeflere daha çabuk yaklaşabiliriz. Yani bugün 5000 megawatt güneş, 5000 megawatt rüzgar demek $12,5 milyar dolar demek. Bu parayı bulacaksınız. Bu paranın faizi uygun olacak ki banka feasible olsun. Bunlar hep bir maliyet, bunlar hep bir çalışma. Bunlar tamamıyla bulunduğumuz ekonomiyle doğru orantılı. Mesela ayrıca bizim sanayicimiz kendi enerjisini kendi üretmek istiyor. Ama kapasite bulamıyor. Hı hı. Kapasite dolu. Kapasitenin nerelerde dolu olduğunu TEİAŞ anlatıyor. Ben diyor 72 gigawatt kapasite verdim diyor. Kapasiteler buralarda diyor, işte 36 gigawattı diyor depolama için diyor bağlantı görüşü verdim diyor. Projeler yürüyor. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bizim yatırımcı olarak isteğimiz daha çabuk yürüsün.
Hı hı. Daha hızlı yürümesini istiyoruz.
Daha hızlı yürüsün. Hı hı. Sıkıntımız o. Yoksa yolumuz, doğru yoldayız. iyi gidiyoruz. Yani 50 kilometreyle gidiyoruz diyelim örneğin. Biz diyoruz ki 70'ine gidelim, 80'ine gidelim, çabuk varalım oraya. Derdimiz o.
Sevgili dinleyiciler, Enerji Gündeminde bu hafta konuğumuz Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özköktü. Efendim çok teşekkürler. Hem enerji yatırımcısının durumunu konuştuk, hem taleplerini konuştuk, hem de Türkiye'nin mevcut durumunu hem uluslararası hem de ulusal anlamda değerlendirme fırsatı bulduk. Tekrar teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın daha sonuna geldik. Ben sunucunuz Mahmut Gürer, programı hazırlayan program yapımcısı arkadaşımız Gülşen Ayvaz ve teknik masada sesimizin size ulaşmasını Sefa Aktan sağladı. Herkese iyi günler.
Gündem Enerji.